SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 20 Kasım 2025 Perşembe. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugün size Melbourne'deki stüdyomuzdan sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı Adaları topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak, sonra da çocuk kitabı yazarı Laura Inak'la konuşacağız. Avustralya'da büyüyen Laura Hanım kendi deneyimlerini yazdığı kitaplara aktarıyor.
Ait olamadığım hisleri çok, yani çok yaşadım. Hani Avustralya'ya geldiği zaman değişik kültürler yoktu. Küçük bir toplumumuz, Süryan toplumumuz vardı. Orada arkadaşlık tabii vardı. Ama okulda çok zorluk çektim.
Ayrıca Melbourne'lü müzisyen İskender Ozan Toprak'la yaptığımız röportaj var. İskender Bey, Anadolu Ezgileri konserini Sydney'e taşıyor. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız Seda Arcan'ın sunduğu haber bülteniyle devam ediyor.
Avustralya yarıştan çekildi, iklim zirvesine Türkiye ev sahipliği yapacak. İsrail'in Gazze'ye saldırısında en az 25 Filistinli hayatını kaybetti. Ankara, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi ağırladı. Başbakan Anthony Albanese, Avustralya'nın bir sonraki iklim zirvesine ev sahipliği adaylığını geri çektiğini doğruladı. Avustralya'nın teklifini geri çekmesi, iklim zirvesine ev sahipliğini Türkiye'nin yapacağı anlamına geliyor. Anthony Albanese, bu kararın rakip tarafın verdiği bir dizi tavizin karşılığında alındığını söylüyor. Bunlar arasında COP başkanlığı görevini Avustralya'nın üstlenmesi de yer alıyor.
Australia and the Pacific co-hosting. So what has been agreed is that
teklifimiz Avustralya ve Pasifik ortaklığında ev sahipliği yapmaktı. Şu anda iklim zirvesi Türkiye'ye gidiyor ama iklim konferansı başkanlığını Avustralya'dan Chris Bowen'ın yapması konusunda anlaştık. Ayrıca Pasifik'te iklim finansmanı üzerine odaklanan bir ön iklim zirvesi toplantısı yapılacak diye konuştu Albanese. Eğer Avustralya COP31'e ev sahipliği yapma teklifini geri çekmemiş olsaydı, konferans Almanya'daki Birleşmiş Milletler'in iklim merkezinde gerçekleşecekti. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 25 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırılar Ekim ayında başlayan ateşkesi deldi. Gazze sağlık görevlileri saldırıların Gazze şehrindeki birçok yeri vurduğunu, Han Yunus'un batısındaki Mavasi'de ise 4 kişinin daha öldüğünü söyledi. Gazze sivil savunma sözcüsü Mahmut Basal son bombalamayla saldırıların açıkça tırmanışa geçtiğini ve şehir genelinde evlerin ve kamu binalarının hedef alındığını söyledi.
Crown Prince reiterated his view that a one state solution in Israel is impractical and at the best path forward.
İsrail işgal güçlerinin Gazze şeridindeki operasyonlarını açıkça hedef aldığını ve saldırılarını artırdığını söyleyen Basal, Gazze şeridinde özellikle Gazze şehrinde birçok yerin bir savaş uçağı ve iki füzeyle doğrudan hedef alındığını söyledi. Rusya, Ukrayna'nın batısına en ölümcül saldırılarından birini gerçekleştirdi. Ukrayna'nın batısındaki Ternopil kentinde Rus yapımı insansız hava aracı ve füze saldırısı sonucu iki apartman bloğu vuruldu. Üçü çocuk, en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 80 kişi de yaralanırken kurtarma ekipleri enkaz altında arama çalışmalarını sürdürüyor. Patlamalardan birinden kurtulan bölge sakini Halina, çevresindeki yıkımı şu sözlerle anlattı.
There's our house, but many of my friends are here.
Bölge sakini, evimiz orada ama arkadaşlarımın çoğu burada. Şu anda bariyerin arkasındalar. Neler olup bittiğini bilmiyorum. Bütün bunları görmek korkunç. Yani çocuklar ambulansla götürülüyor, bu korkunç diyerek yaşadıklarını anlattı. Rusya son saldırılarında Ukrayna'ya 476 İHA ve 48 füze fırlattı. Bu saldırılar enerji ve ulaşım altyapısını vurdu, birçok bölgede elektrik kesintilerine neden oldu. Bu kente komşu olan Lviv ve Ivanko-Franski bölgeleri de vuruldu. Ülkenin kuzeydoğusundaki Harkov kentinin 3 ilçesine düzenlenen drone saldırısında 30'dan fazla kişi yaralandı. Dünyanın ilk belli bir yaşın altına sosyal medya yasağı Avustralya'da 10 Aralık'ta yürürlüğe giriyor. Bu arada teknoloji devi Meta şimdiden gençleri Instagram, Threads ve Facebook'a erişimlerini kaybedecekleri konusunda uyarmaya başladı. YouTube, Snapchat, TikTok, X ve canlı yayın servisi Kick de yasak kapsamına girerken oyun platformu Roblox geçici olarak muaf tutuluyor. E-Güvenlik Müsteşarı Julie Inman Grant, bu platformların birincil amaçlarının kullanıcılar arasında sosyal etkileşim olduğunu söylüyor. İlkokula devam eden Betos isimli çocuk, SBS Arabic'e kendini sosyal medya yasağından sonraki hayata hazırladığını söylüyor.
I feel like sad but like happy at the same time and yeah, like I'll be like
10 yaşındaki çocuk, kendimi üzgün ama aynı zamanda mutlu hissediyorum. Üzgün olsam da müzik dinleyip daha fazla spor yapacağım ve kuzenlerimle vakit geçireceğim için de mutluyum diye anlattı duygularını. Federal İletişim Bakanı Annika Wells, yasaların yaşanan online zararın her aşamasına çare olmadığını ancak çocukları daha iyi korumaya yönelik geniş bir planın parçası olduğunu söylüyor. Tropikal kasırga Fina, Avustralya'nın kuzey bölgesi kıyılarına yaklaşırken eyaletin en uç kıyıları cumartesi günü kasırgayla karşılaşmaya hazırlanıyor. Meteoroloji bürosuna göre tropikal kasırga Fina artık ikinci kategori olarak değerlendiriliyor. Ancak bölgede yaşayanlara Darwin'in hafta sonu boyunca yoğun yağmur ve yıkıcı rüzgarlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısı yapılıyor. Meteoroloji bürosundan Jonathan Hall son durumu şöyle anlatıyor.
Tropical cyclone Fina has been named off the coast of the Northern Territory.
Meteoroloji uzmanı, Fina kasırgasının etkisini bugünden itibaren göstermeye başlayacağını ve ülkenin o bölgesinde yaşayanların en son tahminleri ve uyarıları takip etmesi gerektiğini söyleyerek halkı hazırlıklı olmaya çağırdı. Yeşiller Partisi'nin desteklediği bir kampanya sayesinde Fitzroy, Collingwood ve Kensington'daki CoHealth kliniklerinin gelecek yıl 31 Temmuz'a kadar faaliyet göstermesini sağlamak üzere acil bir federal kaynak bulundu. CoHealth'in aile hekimlikleri ve danışmanlık hizmetlerinin finansman eksikliği nedeniyle bu ay kapanması bekleniyordu. Kurumun kapanmasını engellemek isteyen yüzlerce bölge sakini, İşçi Partisi'nin duruma el atmasını sağlamak için toplantılar düzenledi ve imza kampanyaları yaptı. Yeni bulunan kaynak, kurumun hemen kapanmasını önlese de, aktivistler karmaşık ihtiyaçları olan hastalar için uzun vadeli ve sürdürülebilir bir model tasarlanması gerektiğini söylüyor. Yeşiller Partisi'nin federal senatörü Steph Hodgin May, bu ertelemenin temel sorunu çözmediğini söylüyor.
But let's be clear, it is a short-term band-aid when we need a long-term fix to keep those doors open.
Bulunan çözümün olaya sadece yara bandı olduğunu söyleyen Yeşiller Senatörü, mücadelenin İşçi Partisi hükümeti altında çökmekte olan bir sağlık sisteminin işareti olduğunu ifade etti ve kendileri sağlık sistemine yatırım görmek isterken Anthony Albanese'nin bunun yerine hastanelerin harcamalarını kısmasını istediğini hatırlattı. Amerikan Başkanı Donald Trump, Sudan'daki kriz çözümü konusunda Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Orta Doğu'daki diğer müttefiklerle birlikte çalışacağını kaydetti. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret etti. Trump bu ziyarette Sultan Selman'ın ricası üzerine Sudan'la özellikle ilgileneceğini belirtti. Sudan ordusuyla isyancı grup arasındaki çatışmalarda 150 bin kişinin hayatını kaybettiğine inanılıyor ve 14 milyon Sudanlı da yerinden olmuş durumda. Bangladeş'in eski başbakanı Şeyh Hasina Vejid, 15 yıllık iktidarına son veren protestoları bastırmak isterken insanlığa karşı suçlar işlediği gerekçesiyle mahkeme tarafından idama mahkum edildi. Geçen sene öğrencilerin önderlik ettiği protestolarda 1400 kişi hayatını kaybetmişti. Eski başbakan bunun üzerine Hindistan'a kaçmış ve olaylara dahli olmadığını savunmuştu. Bangladeş Dışişleri Bakanı Hindistan'a eski başbakan Hasina'yı teslim etmesi çağrısında bulundu. Eski başbakanın oğlu ise annesinin kaderinin Hindistan yönetiminin elinde olduğunu söyledi.
They know very well how to handle this extradition request. I don't think the Indian government is going to respond to such an illegal.
Hasina Vejid'in oğlu bu sınır dışı talebini nasıl değerlendireceklerini elbette biliyorlardır. Hindistan yönetiminin bu hukuki olmayan talebe yanıt vereceğini sanmıyorum diyerek Hindistan demokrasisine güvendiğini ifade etti. Türkiye haberlerine bakalım. Dün Ankara, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi ağırladı. Zelenski Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türk heyetiyle Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunu görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ateşkesi hızlandıracak, adil ve kalıcı barışın önünü açacak önerileri Rusya ile de ele almaya hazır olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında ayrıca yeniden imar konusunda Ukrayna'ya destek olmayı hedeflediklerini belirtti. MHP lideri Bahçeli'nin İmralı çıkışı hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Erdoğan, partisinin meclis grup toplantısında açıklamalarda bulunurken, Devlet Bahçeli'nin İmralı çıkışı için Sayın Bahçeli ilk günden itibaren yaptığı cesur, ufuk açıcı açıklamalarıyla sürecin bugüne gelmesinde eşsiz katkılar sağladı ifadesini kullandı. Erdoğan, terörsüz Türkiye ve ardından terörsüz bölge hedeflerine er ya da geç ulaşılacağından şüphe duymadığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hapisteki başkanı Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş neden hala tahliye edilmiyor diye sordu. İmamoğlu bu soruyu sosyal medya hesabından sordu ve iktidara sizin demokrasiye karşı hissettiğiniz samimiyet işte bu kadar diye seslendi. Bu arada Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanı Bülent Arınç, 9 yılı aşkın süredir cezaevinde olan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istediğini söyledi. Arınç'a göre Demirtaş Erdoğan'a artık siyaset yapmama kararı aldığını aktaracak. CHP'nin millet iradesine sahip çıkıyor mitinglerinin İstanbul'daki son ayağı Sultan Gazi'de yapıldı. Burada konuşan CHP lideri Özgür Özel süreç konusuna değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek her şeyle sen övüneceksin, sıkışınca MHP'yi öne süreceksin diye konuştu. İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin zehirlenerek hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Valiliği gıda konusunda sınırsız denetim kararı aldı. Valilikten tüm işletmelere ses ve kamera zorunluluğu getirildi. İlaçlama hizmeti firmaları da sıkı denetim altında tutulacak. Müzik. Döviz kuruna bakalım. En son döviz kuru değerlerine göre 1 Avustralya doları 27 lira 44 kuruştan, 65 Amerikan sentinden ve 56 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumuna gelecek olursak. Meteoroloji Bürosu'nun gözlemlerine göre bugün havanın belli başlı kentlerimizde şöyle olması bekleniyor. Başkent Canberra ara sıra yağışlı 27 derece. Sydney'de geç saatlerde yağmur bekleniyor 24. Melbourne parçalı bulutlu 16 derece. Adelaide parçalı bulutlu 21. Perth'te fırtına bekleniyor 28. Hobart parçalı bulutlu 16. Brisbane yine parçalı bulutlu ancak 30 derece. Ve Darwin ise haberlerde belirttiğimiz gibi kasırga bekleniyor ve 36 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe'den 20 Kasım Perşembe haber bültenini dinlediniz. Ben Seda Ercan ve yayınımız Nejat Başar'la sürüyor.
Sayın dinleyiciler, Seda Ercan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Bize ulaşmak için kısa mesaj gönderebileceğiniz numara 0429 99 62 63. Facebook'taki adresimiz SBS Turkish. Bizi ayrıca SBS Audio uygulamasından da takip edebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Ben Nejat Başar ve sizden gelen mesajlara dönüyoruz şimdi. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle: Bahçeli'nin grup toplantısında meclis komisyonundan Şahit Öcalan'a izin çıkmazsa 3 arkadaşımla İmralı'ya giderim demesi acaba Cumhur İttifakı çöktü mü diye düşündürtüyor. Belki de Sayın Erdoğan'ın bir seçim daha kazanamayacağını bildiği için Sayın Bahçeli muhalefet partilerine yaklaşıp onların oylarıyla Cumhurbaşkanı adayı olurum diye hesap yapıyor. Siyasette her oyun olur, hakemlerse seçmendir demiş bu dinleyicimiz. Bondi Harry Bey, Türkiye'nin COP31 zirvesini, iklim zirvesine ev sahipliği yapacağı haberini memnuniyetle karşılamış. Antalya zaten 18 milyon turiste ev sahipliği yapıyor. COP31'e de ev sahipliği yapabilir mesajını paylaşmış bizle. Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz de benzer bir mesaj gönderiyor. İklim zirvesinin Türkiye'de yapılacak olması geçmişte biz bitti demeden hiçbir şey bitmez diyen dünya liderimiz Erdoğan'ın siyasi başarılarına yeni bir başarı daha katmıştır diyor. Evet, Mustafa Bey Queensland'dan Selahattin Demirtaş Tayyip Erdoğan'a haber göndermiş, seni başkan yapacağız demiş diyor mesajında. Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'den göç eden Avustralya Süryani toplumu üyesi Laura Inak'ın kendi çocukluk anılarından yola çıkarak yazdığı çocuk kitapları serisi Batı Avustralya Üniversitesi yayınları tarafından yayınlandı. Avustralya'ya yeni gelmiş 8 değişik kültürden göçmen çocukların hikayesinin anlatıldığı kitap serisinin ilk kitabı Elif'in Avucu Kaşınıyor ve Kenyalı bir göçmen çocuğun kahramanı olduğu Sambu Hiç Büyümeyecek İngilizce olarak kitap raflarında yerini aldı. Laura Inak, 4 yaşına geldiği Avustralya'da farklı kültürlerden göçmen bir çocuk olarak çektiği zorlukları yazarak aşmaya çalıştığını söylüyor. Laura Hanım'la arkadaşımız Seda Ercan konuştu.
Türkiye'den göç eden Avustralya Süryani toplumu üyelerinden Laura Inak bir çocuk kitapları serisine imza attı. Bu 4 kitaplık hikaye serisinin ilk ikisi yayınlandı. Elif'in Kaşınan Avucu ve Sambu Büyümeyecek adını taşıyor bu ilk iki eser. Biz de bu güzel haberi dinleyicilerimize duyurmak istedik ve bu vesileyle yazar Laura Inak'la bir araya geldik. Laura Hanım, SBS Türkçe yayınımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok sağ ol bu fırsatı bana verdiğiniz için.
Peki şimdi kitapların dünyasına dalmadan önce Laura, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Burada mı doğdunuz? Aileniz Türkiye'nin neresinden göç etti? Nerede büyüdünüz? Biraz dinleyelim sizi.
İstanbul'da doğdum. İlk başta annem Diyarbakırlı, babam Mardinli. Evlendikten sonra İskenderun'da yaşadılar bir müddet. Ablamlar, iki tane ablam var, Rena ve Irma. Onlar orada doğdu. Ondan sonra babam iş için İstanbul'a taşındı. Ben de İstanbul'da doğdum, Bakırköy'de. Ama çok küçük yaşta babamla annem bir karar verdi, Avustralya'ya gelecekler. 4,5-5 yaşındayken buraya taşındık. O zamandan beri Melbourne'da yaşıyorum. Şimdi ben de evlendim bir Avustralyalı bir adamla. İki tane çocuğum oldu. Ama küçük yaşta Avustralya'ya geldiğim zaman değişik bir yerdi Avustralya. Yani çok başkalarını yani welcoming değildi. Ve annem babam Glen Waverley diye bir yere taşındılar. Orada o zaman çok değişik insanlar yoktu. Hepsi Avustralyalıydı.
Peki Laura Hanım, siz bir çikolata fabrikasının yöneticisi olarak çalışıyorsunuz ama edebiyatla ilişkiniz nasıl başladı?
Çok küçükken, 9-10 yaşlarında hikaye yazmaya başladım. Ablamları vardı evet ama benden çok yaşları çok daha büyük olduğu için çok yalnızlık hissettim küçükken. O zaman da internet yoktu, social media yoktu. İlk önce o yalnızlığı geçirmek için yazmaya başladım ama ondan sonra bir içimde yazma için sevgi doğdu ve ondan sonra yani hep yazdım. Yani bütün hayatım boyunca hikaye yazmayı çok yani sevdim. Tutku oldu evet. Yani 20 yaşlarına geldikten sonra o zaman kitap yazmaya başladım. Yani tek hikaye değil de kitap. Edebiyatta ya da kitap yazmada geçinmek bayağı zor. Ondan başka business'te işler buldum. İş dünyasında kurdum, evet.
Yazdığınız kitaplar, yani bu 4 kitaplık seri, özellikle çok kültürlü Avustralya'nın ihtiyacı olan, farklı kültürel geçmişlere sahip çocukların farklılıklarını kucaklamayı amaçlıyor sanırım, öyle değil mi? Peki evet, böyle çok kültürlülük üzerine çocuk kitapları yazma fikri nasıl doğdu?
Bu kitapları yazmamın nedeni Avustralya'ya küçükken gelmiş bir göçmen çocuk olarak yaşadığım deneyimleri paylaşmak istedim. Yaşadığım zorlukları anlatmak istedim. İlk bu kitapların fikri kendi geçmişimden doğdu.
Peki o zaman geldiğiniz dönemlerde çocuk olarak, hele burada doğmamış, göç etmiş bir çocuk olarak bu insan bir yerini arıyor, ait olduğu grubu arıyor, hiçbir yere ait olamadığını hissediyor. Siz de çocukken bunları yaşadınız mı? Biraz anlatır mısınız o günleri, o ait olamama hissinizi?
Evet, bu ait olamadığım hisleri çok, yani çok yaşadım. Annem babam Avustralya'ya geldiği zaman değişik kültürden insanlar yoktu. Küçük bir toplumumuz, Süryan toplumumuz vardı. Orada arkadaşlık tabii vardı. Ama okulda çok zorluk çektim. Yediğim yemekler değişikti, giysilerim değişikti, saçlarımın rengi, cildimin renkleri değişikti. Zorlandım. Arkadaş bulmak kolay değildi. Çünkü değişik kültürü olduğum için alay ettiler benimle. Yani çocuklar, kendimin farklı olduğunu çok hissettim. Yani her gün hissettim değişeyim diye. İlkokulda büyüdükten sonra, yani 10-11 yaşına girdiğim zaman artık o farkları kamuflaj yapmaya başladım. Giydiğim elbiseleri o bir çocuklar gibi giyinmeye başladım. Lunchbox'taki yemeklerimi onların yemeklerine benzetmeye başladım. Netball diye bir spora girdim çünkü herkes, tüm kızlar netball oynuyorlardı. Ben de onları oynamaya başladım. Yani kendimi başkaları gibi kamuflaj ettim ki bu farkları hissetmeyeyim diye.
Ama kendinizi kamufle etmek herhalde bir çocuk için zor olsa gerek, zor günler olsa gerek.
Evet, zordu. Çünkü hep alay ettiler benimle. Aa, Türkiye'den gelmişsin, saçların çok siyah. Çocuklar
çocuklar acımasız olabiliyorlar bazen,
acımasız
değil mi?
Evet, artık bıktım ondan. Ve aklıma bilmiyorum yani nasıl oldu. Yavaş yavaş işte mesela annem Türk yemekleri koyardı lunchbox'ıma. Ben sandviç yapmaya başladım kendime. Annem okula elbiselerle gönderirdi beni. Ben artık tişört ve şort giymeye başladım. Çünkü o bir çocuklar da öyle giyiniyorlardı.
Yine yazdığınız kitaplara dönecek olursak, şimdi bu 4 kitaplık bir seri yayınlandı önce. Bu seriden bahseder misiniz? Bu ilk 4 kitabın adı nedir ve neler anlatıyor? Biraz anlatır mısınız bize?
Anlatmaya çalışacağım, evet. Cockatoo Cruises'in kitaplarının konusu Avustralya'ya yeni gelmiş 8 değişik kültürlü göçmen çocuklarının hikayesi. Bu çocuklar Cockatoo Hill İngilizce Dil Okulu'nda tanışıp güzel bir arkadaşlık kuruyorlar. O arkadaşlık yoluyla birbirlerine açıklıkla ve kabul etmeye istekle bir şekilde tanıyorlar birbirlerini ve birbirlerinin kültürünü de tanıyorlar.
Kabul ediyorlar birbirlerini.
Kabul ediyorlar birbirlerini, evet. 4 tane şimdilik kitap var. İlk İngilizce söyleyeyim, Elif İçi Pam. İkincisi Sam We Won't Grow. Bu sene bunlar alınabilir, bu kitaplar. Gelecek sene üçüncüsü Oksana Spill Salt ve Zahur's Twitchy Eye. Üçüncü ve dördüncü kitap da çıkacak.
Peki Elif'in avucu kaşınıyor diye Türkçe'ye çevirebilir miyim bunu?
Evet.
Elif'in Avucu Kaşınıyor isimli kitapta ne anlatıyorsunuz Laura?
İşte kendi hikayemi biraz Elif'in hikayesine karıştırdım. Elif Avustralya'ya yeni gelmiş. Annesi, babası, dedesiyle ve küçük kardeşi Emre'yle arkadaşlık istiyor. Yeni bir okula, Cockatoo Hill İngilizce Dil Okulu'nda. O bir arkadaşlarıyla tanışıyor. Dedesi ona bir özel bir $2 veriyor Elif'e. Bakıyor ki o $2 kaybetmiş ve kaybetmişken işte aynı zamanda avucu kaşınıyor. Ve biliyoruz ki avuç kaşınma demek ki ya para bulacaksın ya da para kaybedeceksin. İşte kaybediyor o parayı ve ama o yeni arkadaşlarıyla beraber, yani beraberlikle, arkadaşlıkla, yardımla işte o parayı bir daha buluyorlar.
Peki Laura, ikinci kitapta ise Afrika kökenli Sembu'nun hikayesi anlatılıyor. Oradaki kültüre nasıl hakim oldunuz, nasıl aşina oldunuz?
Öncelikle internetten her şeyi buldum. Ama bir sürü, yani tek bir sayfaya gitmedim internete. Bir sürü değişik sayfalarla gidip research yaptım, yani bilgilendim. Ondan sonra kitabı yazdıktan sonra bir bildiğim bir Kenyalı birisine gönderdim. İşte o da bana feedback verdi. Yani söyledi ki bu yanlış, bu doğru, bunu böyle değiştir. Grandma demiyoruz, şoşo diyoruz. Hı-hı. Böyle şeyleri anlattı. Onların söylediklerini koydum hikayenin içine. Öylece bitti işte Sam We Won't Grow. O bir kitaplarımı da aynı bilgiyi edindim. O kültürden insanları bulup yardımlarını istedim.
Peki kitaplar kaç yaş grubuna hitap ediyor?
En küçük 5 yaşındakiler ve en büyük 10 yaşındakilere, yani hikayeler.
Peki çok kültürlü çocukları anlatan kitaplar için yayın evi bulmakta zorlandınız mı?
Aslında zorlanmadım. Çünkü şimdi Avustralya'da istiyorlar yani böyle kitapları. Çok değişik kültürden insanlar var artık Avustralya'da. Ve onlar istiyorlar böyle kitapları ve onlar istiyorlar diye okullar istiyor öyle cins kitaplar ve okullar istiyor diye yayın evleri de artık anladı ki böyle kitapların yeri var Avustralya'da. Ondan bu yazdığım zaman bu kitabı UWA Publishing beğendi ve işte şimdi de kitaplar çıktı.
Peki yeni projeleriniz neler Laura? Mesela kitapların Türkçe'ye çevrilmesini ister misiniz?
Çok güzel olur ama daha erken öyle bir şeyler için. Şimdilik yeni projeler, bu serinin 5. kitabını yazmaya başladım. Çin bir kızın, Ling diye bir kızın hikayesi. TikTok Ling ismi kitabın. Ondan hariç değişik bir kitaplar önceden de yazmışım ama daha young adult diyoruz, yani 13 ve 19 yaşındakiler, kızlar için. Onun ismi The Breakup Party ama Türk bir kızın hikayesi. Onu da şimdi hazırlıyorum.
Çok güzel. Laura, çok tebrik ediyoruz kitaplarınızı. Yenisini okumak için de heyecanla bekliyoruz.
Sağ ol. Thank you.
We'll be right back.
Laura Inak'ın iki kitabı, Elif'in Avucu Kaşınıyor ve Sen Bu Hiç Büyümeyecek İngilizce olarak yayınlanmış durumda. Bu röportajı arkadaşımız Seda Ercan hazırladı. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz 14.34'ü gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bizi Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS Audio uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Mustafa Bey Queensland'dan iklim zirvesiyle ilgili bir mesaj göndermiş. Avrupa ülkeleri başta İngiltere olmak üzere çöplerini Türkiye'ye gönderiyorlar. Türkiye bu çöpleri arıtma merkezlerinde geri dönüşüm yapacak diyor. Ama maalesef bu çöpler Anadolu'daki tarlalara çukur kazılıp içine konuluyor. Şimdi iklim değişikliği Türkiye'de olacak. İklim değişikliği zirvesi Türkiye'de olacak. Bence bu konuyu görüşmeleri lazım demiş bu dinleyicimiz. Harry Bey de Selahattin Demirtaş hakkında bir mesaj atmış. Demirtaş'ın kendisini, yani hiç kimseyi kurtaracağına inanmıyorum. Sorulacak soru, Demirtaş acaba kendisini hapisten kurtarabilecek mi diyor. Bu arada Avustralya'nın Job 31'i düzenlemeyecek, ev sahipliği yapmayacak olması Avustralya siyasetinde de konuşuluyor şu anlarda. Özellikle ana muhalefet partisi, ana koalisyonun lideri Susan Lee bu konuda memnun. Avustralya Job 31 zirvesini düzenlemediği için 2 milyar dolar tasarruf yapmış durumda. Buna tabii Albanese hükümeti üzülüyordur, ancak Avustralyalılar, sıradan Avustralyalılar sevinmeli mesajını verdi bugün haber ortaya çıkınca. Adelaide'de düzenlenecekti. Adelaide'deki, yani Güney Avustralya hükümeti de üzgün bu konuda. Türkiye'de tabii yavaş yavaş uyanıyor Türkiye. Oradan da gelecek tepkileri yarınki programımızda sizle paylaşacağız. Ancak Antalya'da düzenleneceğini biliyoruz. Sayın dinleyiciler, sırada Melbourne'lu müzisyen İskender Ozan Toprak'la yaptığımız röportaj var. İskender Bey Anadolu Ezgileri konserini Sydney'e götürüyor. İskender Bey'le arkadaşımız Negin Kılıç röportaj yaptı.
Daha önce Melbourne'da yapılmış olan Anadolu Melodileri adlı konser bu kez Sydney'de yapılacak. Wish Events tarafından yapılan bu organizasyon 23 Kasım Pazar günü akşam saat 6'da Club Burwood RSL'de gerçekleşecek ve yine Melbourne'da olduğu gibi Sydney'de de orkestrayı Melbourne'lı müzisyen İskender Ozan Toprak yönetecek ve kendisi şu anda telefon attığımızda. Ozan merhaba.
Merhabalar.
Ozan, Melbourne'dan sonra Sydney'e konseri götürüyorsunuz. Fark var mı? Aynısı mı? Neler söyleyeceksin?
Evet, aslında birbirinden farklı iki konsept olmuş olacak. Biz burada yaptığımızda Mavis of Gallipoli'ydi. Yani Gelibolu Ezgileri vardı. Çanakkale'nin savaşının 101. yılı etkinlikleriyle ilgili. Ama bu konsept tamamen farklı. Bu konsept ise Anadolu'nun melodilerini ilk defa Sydney'de sergileyeceğiz. Ben bu vesileyle Arzu Özel Hanım'a çok teşekkür ederim. O çünkü davet etti. Sağ olsun. Ve bütün her şeyi o ayarladı orada. Wish Events olarak. Ve ben de orada onlarla birlikte orada ilk defa sahneye çıkacağım.
Peki o zaman kadro değişik mi olacak? İsim değişince, yani Gelibolu melodileri yerine Anadolu melodileri olunca kadro değişiyor mu? İçerik değişiyor mu konserin?
Evet evet, tamamen değişmiş oluyor. Biz Gelibolu melodileri yaptığımız zaman Çanakkale'de savaşmış askerlerin her iki kesimden, hem Avustralya hem de Türk tarafından, hatta başka ülkeler tarafından melodilerini, yani onun ezgilerini ve Çanakkale anlatan bir konseptle çıkmıştık. Ama bu tamamen başka bir konsept ve bu Anadolu'daki farklı yörelerdeki Doğu Anadolu'dan işte Rakya'ya, Ege'den Karadeniz'e kadar, İç Anadolu'ya kadar olan eserleri biz orkestraya uyarladık. Onları seslendirmiş olacağız. Bu konsept biraz daha ondan farklı bir konsept oluşturulacak. Orkestra da tabii ki haliyle daha farklı olacak.
Ama sanki geçmişte Melbourne'da bu tür bir konser organizasyonu olmuştu diye hatırlıyorum. Yanılıyor muyum?
Şöyle bir şey olmuştu. İşte Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl etkinlikleri kapsamında bir konser yapmıştık. Aynı zamanda Türklerin Avustralya göçünün 50. yıl etkinlikleri kapsamında bir konser yapmıştık. Ama bunlar tamamen birbirlerine farklı konseptler. Sanırım bu son konsept çok daha rahat ve çok daha yelpazesi geniş bir konser. Çünkü diğerleri hep belli bir tema üzerinde kuruluydu. Bu konser ise tamamen Anadolu'nun ezgileri üzerine kurulu.
Senin adın geçince dolayısıyla sanki konserler aynı içerikteymiş gibi bir izlenim oldu bende demek ki. Peki Ozan, o zaman Sydney'de konseri izlemeye gelenler nasıl bir konser izleyecek? Birazcık içeriğini anlatır mısın daha detaylı?
Hayır, tabii ki. Ben genelde konserlerde 4 farklı temeli hedefliyorum. Bunlardan bir tanesi, yani oraya gelen seyirci geldiği zaman hitap etmek istediğim 4 farklı kesim oluyor. Bunlardan bir tanesi seyircinin kulağı, bir tanesi seyircinin gözü, bir tanesi seyircinin aklı ve tabii ki seyircinin kalbi. Bu 4 unsuru yan yana getirdiğimiz zaman başarılı bir konser verdiğimizi anlıyorum. O yüzden de ben hem işitsel olarak hem de görsel olarak bazı hazırlıklar yaptım. İşitsel olarak bizim son derece iyi bir orkestramız var. Orada alanlarında gayet uzman, usta enstrümanistler var. Venezuela'dan, işte aralarında Avustralya'dan, başka ülkelerden gelen Bolivyalı müzisyenlere kadar müzisyenlerimiz var. Akeza aynı zamanda Türk ve Kürt kökenli müzisyenlerimiz orada olacaklar. Perküsyondan, kontrabastan, cellodan, violadan ve flüt ve oba enstrümanımız olacak. Dolayısıyla böyle geniş bir orkestra olduğu zaman haliyle orada Anadolu ezgilerini bu orkestranın enstrümanlarına uyarlamak gereği kaldı. O yüzden de ben orkestra için özel bir düzenleme yaptım. Dolayısıyla oraya gelen seyirciler aynı zamanda bu müzikleri dinlerken o müziklerin özellikle gelen Avustralyalı yabancı seyirciler için ekranlarda açıklamaları olmuş olacak. Örneğin bir türkü dinlediklerinde o türkünün ne anlama geldiğini, ne manası verdiğini, ne anlatmak istediğini ya da o türküyü yazan kişinin, örneğin Yunus Emre'den, Şah Hatay'dan seslendireceğiz. Neşet Ertaş'tan seslendireceğiz. Dolayısıyla onların bizim kültürümüz içerisindeki yerini anlatmış olacağız. Kısacası aslında bu bir nevi bizim Anadolu kültürünü, bizim Avustralyalı ev sahiplerimize anlatmak gibi bir görevi olmuş olacak otomatikler.
O zaman hedef kitle sadece Sydney'deki Türk toplumu değil, çok kültürlü toplumda.
Elbette, elbette. Bütün konserlerim amacı aslında o. Ben yavaş yavaş o tarafa doğru müzik yelpazemi geliştirmeye çalışıyorum ya da konseptlerimi oraya doğru yönlendirmeye çalışıyorum. Çünkü bizi zaten bilen biliyor. Bizim insanlarımız zaten bizi dinliyorlar. Ama bunun ötesinde uzun yıllardır buradayız. Nereden baksanız 50 yıldan fazladır buradayız. 55 yıl oldu neredeyse. Ve bu kadar uzun süre içerisinde artık onların da bizi yavaş yavaş. Çok kültürün temeli budur aslında. Yani yanındaki komşunuzun yediği yemekten dinlediği müziğe kadar ortak olabilmek. Onların da bize ortak olabilmesi aynı zamanda.
Peki istersen biraz orkestradan bahsedelim. Sen uzun bir süredir Melbourne'da bu tip faaliyetler yapıyorsun daha önce de dediğim gibi. Hı-hı. Orkestra hep aynı mı? Birazcık içeriğini anlatır mısın? Solistler özellikle Türk diye hatırlıyorum ama sen biraz bilgi ver. Kaç senedir çalışmalarınızı yürütüyorsunuz? Bu konuları alalım.
Şimdi Sydney'de ilk defa gideceğim ve ilk defa bu orkestraya birlikte yan yana geleceğiz. Ama her biri kendi alanlarında uzmanlar. Kendi geldikleri backgroundlarından son derece başarılar elde etmişler. O yüzden de onlarla çalışmak için büyük bir heyecan duymaktayım.
Ha, buradan ama gitmiyor yani orkestra,
hayır,
öyle mi?
Hayır, gitmiyor. Sadece ben gidiyorum ve solist olarak da hiç kimse yok. Sadece ben varım. Bir de bir sürpriz sanatçımız olacak. Eylül Hanım olacak. O da bir güzel bir Kıbrıs eserini seslendirmiş olacak. Aslında dediğim gibi daha önceki orkestranın konseptine biraz daha farklı. Biz bu eserleri seslendireceğiz aynı zamanda. Bu sefer ben her ne kadar orkestra yöneten kimliğim varsa da aynı zamanda konservatuvarda ses eğitimi de aldım. Dolayısıyla ben çaldığım çalgıları, örneğin yaylı tamburu, mızraplı tamburu, bağlamayı, laftayı ya da udu, orada her orkestranın olduğu gibi oturup yanında seslendirip aynı zamanda sözel olarak da örnekler sunacağım.
Peki, istersen konsere gelmeyi planlayanlara son sözlerini alalım. Neler söyleyeceksin?
Biliyorum birçok kişi konserlere gidip eğlenmek isterler haklı olarak da, ama ben sanırım eğlence müziğinden çok, yani şöyle diyebilirim, ben onları eğlendiremem belki konserde ama eğleyebilirim. Ve en azından oraya girdikleri zaman benim de başta da söylediğim gibi kalplerine, kulaklarına, gözlerine ve akıllarına hitap etmek isterim ki bu bir müziğini tamamlayan unsurlardan bir tanesi olur. Biliyorum birçok kişi konserlere gittiklerinde sevdiği müzikleri dinlemek isterler. Ama bir de onların yanında bilmedikleri birçok hikayeleri var onların altında. Özellikle geleneksel müziğinde. Geleneksel müziğin en büyük şansı da, yani kârı da budur benim için. Dolayısıyla geleneksel müziğimizden örnekler vererek hem bir şeyler göstermek, onların unuttuğumuz değerler üzerinden iletişim kurmak, hem aynı zamanda bizim gibi o gün hep birlikte ortak bir değer üzerinden bir mihman olma arzum var. Gelirlerse ve katılırlarsa, bize eşlik ederlerse ben büyük bir mutluluk duyuyorum. Biliyorum güneşin altında söylenmemiş söz kalmadı ama mesele onu nasıl söylediğinizle ilgili. Ben de bu yönden bakarak bir de benim ağzımdan anlatmak istedim onları. Tekrar Arzu Hanım'a, Wish Event'e çok çok teşekkür ederim. Çünkü bugün için çok iyi bir fırsat. Umarım da uzun zaman, uzun yıllar gidecek olan bir ortaklığımızın, iletişimimizin başlangıcı olur.
Çok teşekkürler Ozan.
Ben teşekkür ederim bu fırsat için.
23 Kasım 2025 Pazar günü akşam saat 6'da Club Burwood Aresel'de olacak Anadolu Melodileri adlı konser.
Sayın dinleyiciler, bir son dakika gelişmesini sizinle paylaşmak istiyorum. Başbakan Albanese Güney Afrika'ya doğru yola çıkıyor. Hafta sonunda Güney Afrika'da G20 zirvesi olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da o zirvede olacak. Belki iklim konferansı hakkında, iklim zirvesi hakkında konuşurlar. Aslında şu anda iki liderin bir araya gelmesi beklenmiyor ancak belli olmaz. Gelmeyen lider olarak da ABD Başkanı Donald Trump öne çıkıyor. Güney Afrika'ya uzun süredir beyaz Güney Afrikalılara karşı saldırmakla, ırkçılıkla suçluyor Donald Trump ve o yüzden Güney Afrika'yı boykot kararı aldı.
SBS Türkçe ilesiniz.
Sayın dinleyiciler, Avustralya'daki iş yerlerinin ırkçılık konusunun araştırılması çağrısı yapıldı. Bu bölümü yayın arkadaşımız Nilgün Kılıç hazırladı.
Avustralya Irk Ayrımcılığı Komisyon Başkanı Gary Severam'ın Avustralya'nın iş yerlerindeki ırkçılık konusunda ulusal bir soruşturmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bu açıklamayı toplum liderleri, savunucular ve sendika temsilcilerinin Canberra'da bir araya gelerek Avustralya yerli halkları ve diğer ırkçılığa uğramış toplumların iş yerlerinde karşılaştığı sistemik engelleri incelemesi sırasında yaptı. Rachel Boss 20 yıl boyunca okullarda öğretmenlik yaptı ve kendini aborjin eğitimi konusunda tutkulu biri olarak tanımladı. Ancak Kaurnalı bir kadın olan Rachel Boss, öğretmenlik kariyerinin her zaman ırkçılıkla gölgelendiğini söyledi.
I've been passed over for promotional positions because they wanted to keep me in the classroom.
Beni sınıfta tutmak istedikleri için terfi pozisyonlarına alınmadım. Çünkü aborjin çocuklarla harika bir iş çıkarıyordum diyen Rachel Boss, öğretmediğim konularda dersler aldım. Çünkü aborjin çocuklar orada yaşıyor ve bir şekilde oyun alanı görevleri de üstleniyordum diye konuştu. Rachel Boss, iş yerlerinde ırkçılığı tespit etmenin zor olduğunu, çünkü bunların genellikle küçük çaplı mikro saldırganlık eylemleri olduğunu da ifade etti. Yine de bu eylemler biriktikçe Rachel Boss, bir meslektaşının kendisi hakkında bir şaka olduğunu düşündükleri bir şey yapmasının ardından 2019 sonunda sinir krizi geçirdi.
I was at the photocopier photocopying the poetry and I was down on all fours trying to get a
fotokopi makinesinde şiirleri fotokopi çekiyordum. Ancak bir şey sıkışmıştı ve fotokopi makinesi çalışmıyordu. Hem ellerim hem de dizlerim üzerinde bir pozisyonda çıktıyı almaya çalışıyordum diyen Rachel Boss, bir meslektaşım yanımdan geçerken Rachel fotokopi bugün çalışmıyor, siyah olmalı şeklinde bir ifade kullandı diye anlattı yaşadığı o olayı. Rachel Boss o haftayı okulda bitirdi. Ancak o zamandan beri de sınıfa bir daha geri dönmedi.
Ordinarily that would have just been water off a duck's back, but the thing about racism that I think is really important for people to understand is that
normalde her şey bitmiş olurdu ama ırkçılık hakkında insanların anlaması gereken en önemli şey bunun sanki bin kesikle meydana gelen bir ölüm gibi olduğudur diyen Rachel Boss, küçük mikro saldırılar zamanla birikir ve büyük şeyler meydana gelir ta ki artık başa çıkamaz hale gelene kadar diye konuştu. Rachel Boss, Avustralya Sendikalar Konseyi temsilcisi olarak Canberra'da düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısına katıldı ve toplum liderleriyle, iş yeri savunucularıyla birlikte iş yerlerinde ırkçılığa yönelik ulusal bir soruşturma çağrısında bulundu. Yuvarlak masa toplantısında COVID-19, yerli sesi referandumu, 7 Ekim saldırıları ve yerli halkları karşıtı siyasi mesajların etkisiyle son 5 yılda ırkçılıkta bir artış yaşandığı öğrenildi. Avustralya Irk Ayrımcılığı Komiseri Gary Severman, insanların ırkçılığın olumsuz etkilerinin farkında olduğunu ancak iş yerinde ırkçılığın topluma ne kadara mal olduğuna dair tam bir tablonun olmadığını söyledi.
Racism at work is a scourge. It's an issue that affects people at every step of the employment journey. It affects them when...
İş yerinde ırkçılık bir beladır. Bu, insanları istihdam yolculuğunun her aşamasında etkileyen bir sorundur. Yurt dışından gelen ve nitelikleri tanımayan birini etkiler. İsimleri İngilizce değilse ve iş görüşmelerine katılamıyorlarsa bu onları etkiler diyen Gary Severman, iş yerinde kültürel olarak güvende olmadıklarında bu onları etkiler. Ancak bunun tam boyutunu bilmiyoruz. İnsanların hayatlarını nasıl etkilediğini bilmiyoruz. İnsanları değersizleştirdiğini ve ekonomimize ve bir bütün olarak toplumumuza zarar verdiğini biliyoruz. Ancak daha fazlasını öğrenmemiz gerekiyor diye konuştu. İnsanlar ırk ayrımcılığı yasası kapsamında şikayette bulunabilse de komisyon başkanı Gary Severman bunun gerçekte olanların bir özeti olduğunu söyledi. Gary Severman ayrıca sistematik ırkçılığın insanların işlerinde ilerlemesine engellediğini ancak insanların şikayette bulunmaktan korktuğu veya nereye şikayette bulunacaklarını bilmediği için verilerin genellikle eksik olduğunu da söyledi.
We don't have sufficient data to know where racism is really targeting people.
Irkçılığın insanları gerçekten nerede hedef aldığını bilmek için yeterli veriye sahip değiliz diyen Gary Severman, genel anlamda insanların nerede savunmasız olduğunu biliyoruz. Ancak insanların hikayelerini duyabileceğimiz bölümlerde bir araştırma yapmak istiyoruz. Hangi sektörün öncelikli olarak devreye girmesi ve birlikte çalışması gerektiğini belirleyebiliriz diye konuştu. Avustralya Sendikalar Konseyi Başkanı Michelle O'Neill, 45 tavsiyenin tamamının politika olarak uygulandığı 2018 iş yerinde saygı soruşturmasının ırkçılık konusunda sonuç verebilecek bir model olduğunu söyledi.
And I'm pleased to see that now, 5 years on from when it was released, all of those 45 recommendations have been implemented.
Ve yayınlanmasından bu yana 5 yıl geçmesine rağmen bu 45 tavsiyenin tamamının uygulandığını ve iş yerlerinde tacize uğrayan çalışanların hayatlarında fark yarattığını görmekten memnuniyet duyuyorum diyen Michelle O'Neill, aslında tacizi önlüyor, yapılacak daha çok şey var ancak büyük bir fark yaratılıyor diye konuştu. O'Neill, sendikaların her sanayiden ve sektörden şikayetler aldığını ancak özellikle kırsal bölgelerdeki göçmen işçilerin ırkçı sömürüye maruz kalma riski altında olduğunu söyledi. O'Neill, iş yerinde ırkçılığa yönelik yapılan ulusal bir soruşturmanın Avustralya toplumunun bu alanları üzerinde olumlu bir etki yaratmasını beklediğini de ifade etti.
So we think an inquiry into racism at work has the potential to do the same thing. Bring out the issues, make sure we understand them, develop strategies.
Bu nedenle iş yerinde ırkçılığa ilişkin bir soruşturmanın da aynı şeyi yapma potansiyeline sahip olduğunu düşünüyoruz diyen O'Neill, sorunu ortaya çıkarmak, onları anladığımızdan emin olmak, onlara bununla başa çıkmak için stratejiler geliştirmek ve ardından çalışanların yaşamlarını ve iş yerlerini daha iyiye doğru değiştirmek gibi diye konuştu.
Sayın dinleyiciler, yayınımızın sonuna yaklaşıyoruz. Önce size haber başlıklarını hatırlatmak istiyorum. Avustralya, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi yarışından çekildi. İklim zirvesine Türkiye ev sahipliği yapacak ve Antalya'da gerçekleşecek bu. İsrail'in Gazze'ye saldırısında en az 25 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtiliyor ve Ankara, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi ağırladı. Sayın dinleyiciler, bir sonraki yayınımız yarın 21 Kasım Cuma saat 2'de başlayacak. Tüm güncel gelişmelere sbs.com.au/Turkish internet sitemizden veya SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel bir gün diliyoruz. Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.